Ayrım 19, sayfa 260. Niye ayrıldım peki? O beni terk etti efendim. Omuzlarını silkti. Hiç şaşmam. Karıyı kaçırmışsındır. Aynen öyle oldu efendim. Kim bilir neler yaptın kadıncağıza. Yalanlar söyledim sultanım. Dalga geçtiğimi anladı. Önce hiddetlenir gibi oldu. Arkasından bir kahkaha attı. Yalanlar mı söyledin? Sen ha? İnanmıyorum. Sen yalanı beceremezsin ki. Güldüm ve ciddileşmeye çalıştım. Sanırım yeterince merak uyandırmıştım. Haklısın Betül dedim. Beceremem. Üstelik yalan söylemekten de nefret ederim. Ayrıca İstiklal Caddesi'nde de kimseyle karşılaşmadım. Seni kıskandırmak için bir palavra sıkayım dedim. Olmadı. Çay fincanını sehpanın üzerine bıraktı. Gözleri donuklaştı birden. İlk defa yüzüme ürkerek baktı. Nazarları suratımda sabitleşti. Hafif bir korku sezinler gibi oldum. Ama emin değildim. Yanılıyor da olabilirdim. Neden sonra ilgisiz bir sual sordu. Kaçta döndün eve? Sanırım yarımda, niye sordun? Omuzlarını silkti. Hiç merak ettim sadece dedi. Akmaş yemeğine Bermutat misafirimiz Erkan teşrif ettiler. Tabii ağzımı açıp bir şikayette bulunamıyordum. Ama herifin evimdeki mevcudiyeti fena halde sıkıyordu beni. Üstelik akşam yemeğine kalmıştı. Anlaşılan hafta sonuna kadar ona tahammül etmek zorundaydım. Fevkalade bir aksilik olmazsa cumartesi günü İzmir'e gidecekti. Bir hafta daha ona katlanmak zorundaydım kısacası. İnanılmaz derecede cahil bir adamdı. Roman okuma zevkini nasıl ve nereden kazandığına akıl sır erdiremiyordum. Ama romanlarımın çoğunu okuduğunu da biliyordum. Betül'ün hatırına ona katlanmak zorunda kalmıştım. Cehaleti yalnız klasik eğitimde sınırlı değildi. Bir konuşma sırasında ilkokul mezunu olduğunu söylemişti. Bunun dışında sosyal adap ve terbiyeden de yoksundu. Kabalık ve görgüsüzlüğünü sırıtan bir şekilde kamufle etmeye çalışıyor ama bunu pek beceremiyordu da. Onun gibi bir adamın nasıl tüccarlık yaptığını da aklım sırrım ermiyordu. Hele hele Betül'ün roman yazma fantezisine nasıl kapıldığını anlamak mümkün değildi. Galiba o gece ben de bir takım kuşkuların doğmasına da bu vesile oldu. Betül yemek hazırlığı için mutfakta uğraşırken Erkan'a bir duble viski uzattım. Kendime de hazırladım ama sadece dudaklarıma değdirip çekiyordum bardağı. Erkan için içkinin nevi hiç fark etmiyordu. İnanılmaz bir hızla içkileri birbiri ardına daha rahatlıkla yuvarlayabiliyor ve de etkilenmiyordu. Hele bedava bulmuşsa. Kolundan tutup geniş pencerenin yanına doğru sürükledim. İtiraz etmeden geldi. Kaç yaşındasın sen dedim. Niye sordun usta dedi. Merak ettim sadece. 29. Yok ya, daha fazla gösteriyorsun be. Böbürlenir gibi ne yaparsın? Çabuk yıpratıyor hayat. Kolay mı? Çocuk yaşından beri bu mücadelenin içindeyiz. Baban ne iş yapardı? Erkan bir duraladı. Aynı işi dedi sonra. Yani beyaz eşya işini. Bunun zorluğu nerede yahu dedim. Ticaret kolay ve tatlı iş değil mi? Dışarıdan öyle görünür ama içine girersen anlarsın zorluğunu. Bunlar henüz ısınma turlarıydı. Erkan'ı konuşturup ağzından laf almaktı niyetim. Nerelisin dedim, sanki bilmiyormuş gibi. İzmirliyim. Neresinden? Şaşırdı birden. Kekeledi. Yüzüme baktı. İzmir'den işte dedi. Anladım da neresinden? Betül gibi Ovacık'tan mı? Gözleri parladı birden. Evet diye mırıldandı. Bütün aile Ovacıklıyızdır. Tahmin ettim zaten. Hı diye tasdik etti beni ve hemen konuyu değiştirmek istedi. Daha asıl sormak istediğim konulara girmeden bile aldığım bu cevap keyfimi kaçırmıştı. Çünkü İzmir'de Ovacık diye bir mahal olmadığını biliyordum. Erkan düpedüz yalan söylüyordu. Ama neden? Bunu henüz çözememiştim. O zaman ilk defa bu iğrenç yaratıkla Betül arasında bir akrabalık falan olmadığını da düşünmeye başladım. Ama gizli de olsa aralarında bir bağ olduğu muhakkaktı. Ne olabilirdi acaba? Betül'ün bu adamla aralarında hissi bir ilişki olamazdı. Bunun mümkünatı yoktu. O halde bu rabıtanın kaynağı ne olabilirdi? Çok yakın olmaları lazımdı ki sevgilim ona kendi evini bile rahatlıkla açmıştı. Beynim zonkladı. Aklımdan çeşitli ihtimalleri hızla geçirdim. Uygun ve tatmin edici bir neden bulamıyordum. Sanki her şey Betül'ün bana yazdıracağı romana gelip takılıyordu. Aklımı en fazla kurcalayan nokta oydu. En başından beri komik ve anlamsız bulduğum roman yazdırma heyecanı. Betül sanki sırf o romanı tamamlamak için yaşıyor gibiydi. Tek gayesi ve amacı romanı tamamlayabilmekti. Bu konuya daha sonra tekrar dönmek üzere Erkan'a döndüm. Betül'ün annesi senin teyzen olurdu değil mi dedim. Hı hı dedi. Ya sorumu anlayamamıştı ya da büyük bir gaf yapmıştı. Betül Erkan'ı bana dayımın oğlu diye tanıtmıştı. Bu durumda Betül'ün annesi de teyze değil hala olurdu. Aldığım cevaba bir mim koydum ama anlamamış gibi devam ettim. Galiba bir trafik kazasında ölmüş. Öyle dedi. Babası da değil mi? Evet. Ne iş yapardı? Yine bocalayarak kim dedi. Kasten teyze kelimesini vurgulayarak. Teyzenin kocası dedim. Yine uyanmamıştı. Sanayiciydi dedi. Bu izah tutuyordu. Betül de öyle demişti. İzmir'de ünlü biri miydi? Oo dedi. Herkes tanırdı. İzmir'in neresinde otururlardı? Sıkılarak yüzüme baktı. Yine cevap vermekte zorlanıyordu. İçinde tam şehrin göbeğinde. Ama neresinde? Kaşları çatıldı birden. Niye soruyorsun usta? Diye tersleder gibi oldu. Merak ettim yahu dedim. Betül söylemedi mi? Hayır, neden ona sormuyorsun? Bu konuyu açıp onun üzüntülerini depreştirmek istemiyorum da ondan. Boş ver dedi. Başka şeylerden söz edelim. Geçmişi değil, geleceği konuşalım. Huylanmıştı ve onu fazla zorlamanın anlamı yoktu. Ama artık kendimi garip bir oyunun içinde hissediyordum. Ve ilk defa korkmaya başladım. Evimde misafir ettiğim iki kişi bana rahatlıkla yalan söyleyen iki yabancıydı artık. Yemekte konuştuğumuz tek konu yazılacak romandı yine. Bu geceye kadar pek umursamadığım bir yığın ufak tefek noktalar artık gözüme batmaya başlamıştı. Özellikle de Erkan'ın yaptığı gaflar içime bir kurt düşmese belki üzerinde bile durmazdım. Ama kıymetli yeğenin zaman zaman Betül'e hitabı dikkatimi çekmişti. Kah bacım, kah yeğenim, kah da ismini söylüyordu. Fakat bir seferinde Betül Hanım deyince irkildim. Anında başımı kaldırıp sevgilimin yüzüne baktım. Betül'ün gözlerinde şimşekler çakmıştı sanki. Onu süzdüğümü görünce hemen toparlanıp gülümsemeyi başardı ve "Oo Erkan Beyciğim" diye mırıldandı. "Bu ne nezaket." Aklınca adamın yaptığı hatayı telafiye çalışıyordu. O an Erkan'ın yaptığı hatayı kavrayamadığını yüzündeki bön ifadeden anladım. Fakat anlamamış görünmek işime geldi. Onlara bir oyun daha oynamaya karar verdim. Betül şarap, Erkan'la ben de rakı içiyorduk. Oldum olası rakıya su katmazdım. O gece kör kütük sarhoş gibi davranmayı kafama koydum. Bu kararı birinci kadehten sonra aldığımdan zaten kafam biraz dumanlıydı. Ayrıca benden böyle bir numaraya kalkışacağımı hiç beklemediklerinden rahattım. İkinci kadeh rakı diye bardağıma sadece su koydum. İkisi de fark etmedi. Erkan'ın zaten çakmayacağına emindim. Fakat Betül'den huylanıyordum. O fazla içmiyordu. Bir ara sofrada esner gibi yaptım. Enişte beyin uykusu geldi galiba dedi Erkan. Bu gece roman yazılmayacak mı? Bilmiyorum. Neden sarakı beni çarptı diye mırıldandım. Betül beni dikkatli dikkatli süzdü. Uyuma sakın dedi. Romanı tartışacağız. Tabii hayatım dedim. Rakı sandıkları su kadehini sonuna kadar dikerken sonra yüzümü buruşturup biraz da gerçek sudan içtim. Oh be, lokum gibi gidiyor. Yeter artık içme Taner diye homurdandı. Sızacaksın. Ne münasebet dedim sesimi peltek bir ton vererek. Ve Betül'ün yüzüme tiksinerek bakan nazarlarını yakaladım. Kesinlikle sevgiden uzak, sanki hırs ve lanet dolu bakışlarını. Yüreğimin derinliklerinde inanılmaz bir acı duydum. Aldatılıp kullanıldığımı artık iyice anlamıştım ama hala çözemediğim benden ne istenildiğiydi. Elimi tekrar rakı kadehini uzattım. Bana bakıyorlardı. Betül müdahale etmezse bu defa rakı içmek zorunda kalabilirdim. Sana yeter dedim diye çıkıştı Betül bu kez. Yapma be Betül, bırak içeyim. Çok efkarlı olduğumu biliyorsun. Bu iyi bir taktikti. Betül malum nedenle sinirlerimin çok gerildiğini ve alkolden çabuk etkilenip sarhoş olduğumu düşünecekti. Nitekim de öyle oldu. Uzanıp rakı şişesini elimden alarak Erkan'ın önüne doğru sürdü. Hayır, artık içmeyeceksin. Bu gece çalışacağız. İyice sesimi peltekleştirerek çalışmak mı? Boş versene. Sen, ben sevişmek istiyorum dedim. Sevgilim kötü kötü yüzüme baktı. Kendine gel, rezil oluyorsun. Sen iyice sarhoşsun. Erkan'a baktım. Sen söyle yeğen. Başım önüme düşer gibiydi. Ben sarhoş muyum? Mendebur herif keyifli keyifli sırıtıyordu. Yok canım enişte, bir şeyin yok. Kalk diye bağırdı Betül. En iyisi biraz yatman. Seni yatak odasına götüreyim. Bu işime gelmezdi. Benim sızdığımı sanıp kendi aralarında gerçek yüzleriyle konuşmalarını dinlemek istiyordum. Olmaz, yatmam, içeceğim daha diye bağırdım. Betül yanıma geldi, kolumdan tutarak zorla ayağa kaldırdı, direndim. Gitmeyeceğim, burada kalmak istiyorum. Ben sarhoş değilim. Tamam tamam değilsin, şu kanepeye otur bari. Bu işime gelirdi. İskemleden sendeleyerek kalkıp düşer gibi kanepeye çöktüm. Bir yandan da alkolden kısılmış gibi gözlerle sevgilime bakıyordum. Başım göğsüme doğru düşerken seni deliler gibi seviyorum Betül diye mırıldandım. Harika bir oyunculuktu yaptığım. Huyumu suyumu yeterince anladığına göre bir yabancının yanında asla böyle ayık kafayla konuşmayacağımı da düşünecekti. Dört dörtlük bir temsil sergiliyordum. Tam Oscar'a layık bir oyun. Sızma taklidi yapmış ve oturduğum yerde hafif yana kaymıştım. Seninki sızdı galiba diye mırıldandı Erkan. Kes sesini dedi Betül. Görmüyor musun kör kütük sarhoş. Top atsan uyanmaz. Sus dedim sana. Betül yanıma yaklaştı. Üzerime doğru eğilmiş olmalıydı. Göz kapaklarım kapalı olduğundan onu göremiyor ama teninden burnuma çarpan parfüm kokusunu gayet iyi duyuyordum. Sonra saçlarımda dolaşan ellerini hissettim. Yanağımı okşadı hiç kımıldamadan. Erkan içkiyi hiç kaldıramıyor galiba diye mırıldandı. Ben de şaşırdım. Bu sefer alkol çabuk vurdu. Böyle olmazdı. Şarap içtiğimiz gecede ikinci kadehten sonra uykusu gelmişti. Sevgilim galiba gülümsemişti. Sesinin tonundan hissettim. Sinirleri çok gergindi ondan. Adam haklı. Kahroluyordur muhakkak. Kendine gelme düzgün konuş. Kafamı attırma. Densiz herif. Ne demek istiyorsun? Kusura bakma hanım abla. Kötü bir niyetim yoktu. Ağzımdan kaçtı. Bir daha böyle abuk subuk konuşma istemiyorum. Tüylerim diken diken olmuştu. Neler diyorlardı bunlar? Şaşkınlığımın anlaşılmasından korktum bir an. Rolümü unutmuştum. Neden sonra halimi anımsayarak düzgün nefesler alıp vermeye başladım. Hafifçe de dudaklarımı araladım. Bir süre konuşmadılar. Odada sessizlik oluştu. Ne yaptıklarını görmek için o an çok şeyi feda edebilirdim. Ama göz kapaklarımı aralayamıyordum. Sarhoşluğumdan şüphe etmemeleri lazımdı. Ne yapacağız şimdi diye sordu Erkan. Bilmiyorum. Baksana sızdı. Herhalde sabaha kadar hayır yok ondan. Öyleyse ben gideyim. İyi olur. Masadan bardak sesi ve ağız çapırtıları geldi. Erkan herhalde bardağındaki son kalan rakıyı temizleyip ağzına meze atmıştı. Sonra yeniden konuştu. Betül abla be dedi. Ne var yine? Mangizler suyunu çektin nanayın. Bana biraz avans verir misin? Yetti ulan bu kaçıncı avans çektiğin. Dairemde kalıyorsun, akşam yemeklerini burada yiyorsun. Belanı mı istiyorsun daha? Sırtındaki elbiseler de cabası. Tabancayı unutuyorsun ama. Anasının nikahı para ödedim ona. O Turgut'un sorunu. Bana ne? Git ondan iste. İstedim atlattı beni. İşten sonra dedi. O zaman bekleyeceksin. Başka çaren yok. Etme be abla. Sana çok zilim dedim. Hiç olmazsa cebime biraz harçlık sıkıştır. Hayır Tonguç. Artık iş sonuna kadar sana para yok. Kulaklarıma inanamadım bir an. Betül o mendubur adama Tonguç diye hitap etmişti. İsmimi karıştırmıştı acaba? Yoksa bir sürçülisanda mı bulmuştu? Bana yeğen Erkan diye takdim ettiği adama neden Tonguç diyordu? Şayet Tonguç buysa Tarabya'daki villanın sahibi o yakışıklı adam kimdi? Herif homurdanarak kalktı yerinden. Başka tek kelime etmeden yürüyüp salondan çıktı. Kapanan daire kapısının sesini duydum. Hala derin nefesler ile horultular arası boğuk sesler çıkarıyordu ağzından. Ama sanki yüreğim duracaktı. Başım fena halde dertte olmalıydı. Bana bir oyun oynanıyordu ama ne olduğu hakkında hala bir fikrim yoktu maalesef. Betül sofrayı toparlamaya başlamıştı. Tabak çanak seslerinden anlıyordum. Artık korkmaya da başlamıştım. Daha fazla sızmış taklidi yapmanın yararı yoktu. Herif gittiğine göre Betül'ün konuşacağı ve konuşmalardan öğreneceğim bir şey kalmamıştı. Dirseğimi kanepeye dayayıp doğrulur gibi yaptım. Ne oldu bana ya? Sızıp kaldım galiba. Gözlerimi kırpıştırarak açtım. Betül elinde kiri tabaklarla masanın başındaydı. Günaydın beyefendi dedi. Sabah mı oldu hayatım? Yine her şeyi berbat ettin. Berbat mı neyi? Erkan nerede kuzum gitti mi? Sen sızınca yukarı çıktı tabii. Beni de rezil ettin. Başımı ağrıyormuş gibi ovuştururken galiba haklısın sevgilim diye fısıldadım. Sözde bu gece roman üzerinde tartışacaktık. Sayenizde çalışma bu gecede yattı. Sevgilimin yüzü asıktı ve kötü kötü bana bakıyordu. Alkol neden beni böyle çarptı anlayamadım. Kusura bakma sevgilim üzgünüm. Başım da çok ağrıyor. Biraz toparlanıp kendime gelirsem çalışmaya başlarız. Gereği yok artık. Sen uyumana devam et. Dur sana yardım edeyim. Tabakları mutfağa taşıyayım. İstemem ayakta duracak hali yok baksana. Zaten ayağa da kalkmamıştım. Sırtıma rahat kanepeye dayayıp onu seyre başladım. Aslında kafam cin gibi çalışıyordu. Gözlerim yarı aralık tutmaya çalışırken aralarındaki konuşmaları değerlendirmeye çalışıyordum. Zihnimde yerine oturmayan bin bir sual sanki raks ediyordu. Masanın üstündekileri Temizlenince Betül'ün beni burada bırakıp yatak odasına çekileceğini düşündüm. Ama yanılmışım. Yanıma gelip sade bir kahve ister misin diye sordu. Aa niye, ne iyi olur. Bekle sana pişireyim. Sesinin tonu yumuşamaya başlamıştı. Ne var ki artık bu defa oyununa gelmeyerek sesli numaralarını yutmayacaktım. Sanırım Betül en güçlü silahıyla bana taarruz etmiş ve beni ağır şekilde yaralamayı başarmıştı. Bir kadının cinselliğinden bu denli mükemmel kullanacağını tecrübeli hiç yaşamamıştım. Yeni yeni öğreniyordum. Kahredici vücudunun gücü herhangi bir tabancanın mermisinden daha yaralayıcıydı. Tabanca kelimesi aklımdan geçince Erkan ya da Tonguç'un gerçek adı her neyse tedarik ettiği silah sorunu aklıma geldi. Acaba o silahla ne yapacaklardı? Realiteye uysun diye sadece elime sıkıştırılacak romanın bir aksesuarı mıydı? Artık buna inanamazdım. Tabanca başka bir gaye ile kullanılacaktı. Aklım iyice karışmaya başladı. Bir silahın kullanım gayesi ne olabilirdi ki? Buna 10 yaşındaki bir çocuk bile cevap verebilirdi. Öldürmek. Tüylerim tekrar diken diken oldu. Aman Allah'ım diye fısıldadım içimden. Beni bir cinayete mi ortak edeceklerdi? Ama neden? Bu insanların hiçbirini 10 gün evveline kadar tanımıyordum. Aramızda hiçbir organik veya menfaat bağı olamazdı. Beni niçin seçmişlerdi? Daha da önemlisi kurban kimdi? Elime silah tutuşturup beni kim vurmaya yönlendiriyorlardı? Beni kimi vurmaya yönlendiriyorlardı? Vücudumu bir titreme aldı. Yine dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyordum. Roman başıma gelenlerin esrarı o romanda gizli olmalıydı. Şimdi Betül'ün hazırladığı o roman taslağının neden saçma ve yetersiz olduğunu galiba daha iyi kavramaya başlamıştım. Bir amatör bile başı sonu belli olmayan öyle bir taslak hazırlamazdı. Betül kasten denemişti bunu. Planı açıkça yazıp uyanmamı engellemek için. Akıllıca düzenlenmiş bir numaraydı. Artık Betül'e daha fazla dikkat etmeliydim. Ama kafamı kurcalayan hala karanlık bir nokta vardı. Romanın cinayet sahnesinde yatakta bulunan kişi Bedül olacaktı. Çok anlamsız değil miydi bu? Şayet o sahnede gerçekten bir insanı öldürmeyi tasarlıyorlarsa, Bedül bile bile o yatağa nasıl girerdi? Sonra bu düşüncemin çok aptalca olduğunu kavradım. Tabii ki yataktaki o insan Bedül olmayacaktı. Gayeleri o yakışıklı villa sahibini ortadan kaldırmamdı. Elime silahı sıkıştırıp beni odaya sokacaklar ve yatağa yaklaşmamı bekleyeceklerdi. Adamı Betül sanıp gecenin karanlığında ateş etmemi umuyorlardı. Silahın rol gereği boş olacağı da palavraydı. Elime dolu bir silah vereceklerinden hiç kuşkum yoktu. Adam uyanırsa da telaşa kapılıp ateşlemem de doğal olabilirdi. Mantıklı düşünürsem Betül'ün tüm söylediklerinin de yalan olmadığı sonucuna rahatlıkla varabilirdim. Sevgilim intikam peşindeydi. Artık onun İzmirli saf, temiz ve namuslu bir kadın olmadığından emindim. Villa sahibi, o sarışın adam onu bir şekilde istismar etmiş ve Betül de şimdi intikam almaya kalkışmıştı. Alet de bende olacaktım. Ben de alet olacaktım. Hiç de fena bir fikir değildi doğrusu. Cinayet sebebi kıskançlık da olabilirdi. Ertesi gün çıkacak gazete manşetlerini görür gibi oldum. Ünlü polisiye roman yazarı Taner Yılmaz, sevgilisinin eski aşığını Tarabya'daki villasında kıskançlık nedeniyle öldürdü. En iyi avukatları bile tutsan mahkumiyetten kendimi kurtaramazdım. Senelerce hapiste çürümem işten bile değildi. Belki en iyi çözüm derhal Betül'ün kıçına bir tekme atıp onu evden kovmamdı. Bunu yapabileceğime aklım kesmiyordu. Hiç kimse beni böylesine adiyane ve korkunç bir komploya alet edemezdi. Büyük bir hata ile oyunum o anda bittiğini düşünmek gafletinde bulundum. Kararlı olmakla o kararı gerçekleştirmek arasındaki farkı kavrayamamıştım sanırım. İrademin buna yeterli olduğunu düşünmüş, benliğimdeki o korkunç zaafı hiç kayda almamıştım. Bunu ancak Betül elindeki sade kahve fincanı ve yüzündeki çıldırtıcı tebessümüyle salona girince anladım. Aptalın sersemin tekiydim ben. Güçsüz, iradesi beş para etmeyen bir zavallı. Eriyerek, içim titreyerek bakmaya başlamıştım yeniden. En olmayacak şey, beynimde kesinleşen tüm karşı koyma savlarını birer birer yok etmeye çalışıyordum. Bu işte mutlaka henüz keşfedemediğim bir hata olmalıydı. O parıldayan gözlerde, gülümseyen yüzde sadece sevgi ve yakınlık vardı. Başka bir şey göremiyordum ya da görmek istemiyordum. Seni seviyorum diye mırıldandım elimde olmadan. Lanet olsun ama ben de diye karşılık verdi. Senin gibi aksi huysuz sözüne güvenilmez adamın nesini seviyorum Mehmet sanki. Yine de yaptım sevgilim. Daha ne olsun ki? Kaç gündür çalışamıyoruz. Bu gece bir şeyler yazarız diye düşünüyordum. Şu haline bir bak. Az kaldı sarhoş filan değilim diyecektim. Zor zapt ettim kendimi. Hele şu sade kahveyi bir içeyim, açılırım çiğdem dedim. Yanıma oturdu. Dikkat ettim. Bluzunun üst düğmeleri biraz fazla açılmıştı. Mutfağa giderken ikisinin de kapalı olduğundan emindim. Yoksa bu sulh teşebbüsü müydü? İçimden kendime küfür etmek geldi. Kararsızlığım tenis topu gibi bir o yana bir bu yana gidiyordu. Tam ona toz kondurmak istemediğim bir sırada yeniden kuşkulara düşüyordum. Kahve pişirmeye kalkışması, yüzündeki gülücükler aramızdaki soğukluğun erimeye başladığını anlatırcasına olan tutumu nedendi acaba? Yine bir Hinoğlu hindiğin peşinde miydi yoksa? Barıştık mı diye sordum. Tamam, tamam değil dedi. Biraz mı? Azıcık. Hınzır hınzır gülümsüyordu. Yasaklar kalktı mı dedim. Daha değil. Birazcık da kalkmadı mı? Düşüneceğiz bakalım. Seni öpebilir miyim? Hayır. Kollarımın arasını alabilir miyim? Olmaz. Boynumu büküp pekala dedim. Yüzüme dikkatli bakmaya başlamıştı. Açıldın galiba diye sordu. Yüzünde şüphelenmiş gibi bir ifade oluştu. Başım çatlarcasına ağrıyor. Kadehleri üst üste birden yuvarladım. Herhalde ondan oldu. Aspirin ister misin? Uyusam daha iyi olur. Gözlerim kapanıyor. En iyisi düşünmek değil. Yalnız kalıp işittiklerimi enine boyuna analiz etmeliydim. Nasıl olsa geceyi beraber geçirmeyeceğimizi anlamıştım. Hadi dedi. İstersen bu geceyi de yatağında geçir. Berbat haldesin. Olmaz. Cezam bitmedi daha. O yatakta sen yatacaksın. Yanımdan kalktı. Sana bir battaniye ile yastık getireyim. Diyerek yatak odasına doğru gitti. Ayakkabılarımı çıkardım. Pantolonumu indirdim. Gömleğimle kanepenin üzerine uzandım. Gecikti biraz. Önce odada battaniye aradığını sandım. Ama döndüğünde neden geciktiğini anladım. Soyunmuştu. Üzerinde sadece benim yazlık tişörtlerimden biri vardı. Beyaz ince köşesinde ellese arması yazılı penyem. Yutkunmaktan kendimi alamadım. Çırılçıplak sayılırdı. Tişörtün etekleri cinsel uzunu bile tam olarak örtmeye yetmiyordu. Dolgun göğüsleri penyeyi germişti. Bakmamaya çalıştım. Belki bu da bir tuzaktı. Galeyana gelip saldırmamı bekliyor olabilirdi. Sakin olmaya çalışarak elinden battaniyeli yastığı aldım. Battaniyeyi tam üstüme örteceğim sırada olmaz dedi. Git önce dişlerini fırçala. Boş ver, yarın sabahı yaparım. Hayır, şimdi yapacaksın diye kükredi. Sanki bir annenin tembel oğlunu zorla banyoya göndermesi gibi. Numarayı yutmuyordum tabii. Taktiğin inceliği beni baştan çıkarmak, okulukla kendini teşhir ederek irademi sıfırlamaktı. Sanki beynimi yıkıyordu. Zor bela ayağa kalktım ama benden önce çıplak ayak banyoya ilerleyip önce kendisi lavaboda dişlerini fırçalamaya başladı. Bir süre onu arkadan seyretmek zorunda kaldım. Beni tahrik için elinden geleni yapıyor sayılırdı. Lavaboya eğildikçe bütün poposu meydana çıkıyordu. Zarif ayak bilekleri, kuyruk sokumundaki ayva tüyleri gözümün önündeydi. Dişlerini fırçalarken penyenin altındaki göğüslerinin kıpır kıpır oynayışını, zıplayışını aynadan görebiliyordum. Kendisini bir aç kurt gibi seyrettiğimi görünce ağzını çalkılarken içim gidiyor değil mi diye sordu. Uykum var dedim sadece. Hadi oradan yalancı diye karşılık verdi. Dişlerimi fırçalamamı istemesi bahaneydi. Planı tezgahladığı şovdu ve onu da bana seyrettirmişti. Geriye dönüp kendimi kanepenin üstüne attım. Başıma battaniyeyi çektim. Yanıma gelmedi. Işıkları söndürüp yatak odasına çekildi. Kapının dönen kilidinin sesini işittim. Bu gecenin galibi kimdi acaba? Onun taktiği mi yoksa benim taktiğim mi? Başarıya ulaşmıştı. Beynindeki soruya tam ve tatminkar bir cevap bulamadım.